Ayrım 47.
Sayfa 465. Liza bu iltifatı hemen anlayamadı ama bir zamanlar yanında çalıştığı kontun kendisine yaklaşmaya, aşkını kazanmaya çalıştığını anımsayınca Schlage'a sert bir bakışla cevap verdi. "Sanırım yanlış anladınız," diye sözü hemen değiştirdi Schlage. "Ben amurlarla süslü muhteşem bir aynayı kastetmiştim. Bu endişe verici çağımızda birçok soylu, pahalı eşyalarını satıp kargaşanın alevleriyle yanan ülkeyi terk etmek için acele ediyor. Açıkça söylemek gerekirse İngiltere'ye kaçıyorlar. Bense boşa zaman harcamıyorum. Tarihin bize öğrettiğine göre paranın değeri, isyanların ve çeşitli tatsızlıkların yaşandığı dönemlerde düşer. Parayı altına ve değerleri asla düşmeyen eşyaya çevirmek anlamlıdır. Gördüğünüz gibi ben bu altın kuralı unutmuyor ve zamanımı boşa harcamıyorum." Liza bu kızıl suratlı şişkonun aptallığına gülümsemeden yapamadı. "Evet, sizin odalarınız," dedi Liza, "gerçekten de birer depoya benziyor." "Niye şiirsellikten bu kadar uzak konuşuyorsunuz? Bir bilseydiniz bu tabloları, kilimleri ve mobilyaları kaça aldım, oysa daha sonra ne kadar para edecekler. Ama biz işimize bakalım. 5 çocuğum var. Şimdiden söylüyorum ki karım iyi niyetli, saygın, namuslu bir bayandır ve çocuklarımın eğitimiyle ilgilenmez. Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama hiç kuşku yok ki ne söylediğini iyi biliyormuş. Kadınlar, kadınlar, sizin adınız değersizlik. Matmazel, görüyorum ki şaşırdınız. Karşınızda kimin durduğunu anlamıyorsunuz. Marx'ı tanıyorsunuz, benim çocukluk arkadaşımdır. Eğer beni ona sorarsanız, sivrisinek kovarcasına elini savuracaktır. Çünkü benden nefret ediyor. Evet öyle. Herkes onun gibi filozof ve bilge olamaz. Ben de dünyanın en kötü insanı değilim ama Karl'ı anlatamıyorum. Her Berlinli sanayici size Fritz Schlage'ın insan sarrafı olduğunu söyleyecektir. Hemşerim Marx benim çözemediğim tek bilmecedir. Ama sizinle olan işimize dönelim. Evet, oğullarımdan hiç değilse birinin Marx kadar akıllı olmasını istiyorum. İkinci oğlum benim işimi sürdürecek. Fritz Schlage ve oğlu firmasını kurdum bile. Siz ne düşünüyorsunuz? Marx gibi beyinleri doğa mı yaratıyor yoksa eğitim mi? Her ikisi de, diye yanıt verdi Liza. Bundan böyle çocuklarımı size emanet ediyorum. Çünkü sizi, şu dahi mi desek, ilginç adam mı desek, o tavsiye etti. Onun ne olduğuna hala karar vermiş değilim. Uzun zamandan beri görüşmemiştik ve düşünün ki ben tıpkı bir zamanlar onun şimdi olduğu kadar yoksulken karşısında çekindiğim gibi şimdi de çekindim ondan. Neden? İlk konuşmadan sonra Liza Schlage'ı pek fazla görmedi. Hizmetçiler efendinin para yaptığını ve iş gezisinde olduğunu söylüyordu. Çocukların babaları tarafından hayvan gibi terbiye edildikleri ve bununla birlikte anneleri tarafından da şımartıldıkları ortaya çıktı. Anne küçücük gözlerin, ufacık bir burnun ve dudakların arasında kaybolduğu kocaman yağ kütlesinden ibaret bir kadındı. Bütün zamanını denetlemeye çalışmadığı bir iştahla yemek yiyerek geçiriyor ve karşılığını da sık sık hastalanarak ödüyordu. Yemek, nefes darlığı, karın ağrıları ve çeşitli hastalıklar hakkındaki konuşmalar, bir zamanlar Kontes'in yaptığı öğüt verici monologlar kadar canını sıkıyordu Liza'nın. Schlage'ın evinde kocaman bir kütüphane de vardı. Liza, duvarları tamamen kitap raflarıyla kaplı, bu büyük odada geçireceği mutlu anları hayal ediyordu. Çünkü çocukluğundan beri elindeki bir kitapla baş başa kalmak en büyük tutkularından biriydi. Ama Schlage'ın kütüphanesindeki kitaplardan bir tekinin bile sayfalarının ayrılmadığını anladığında müthiş şaşırdı. Ev sahibinden raflarda duran mücevherlerden birini alıp sayfalarını ayırması için kendisine izin vermesini rica etti. "Üzgünüm Fräulein," diye cevap verdi Schlage. "Büyük emeklerle ve çaba sarf ederek topladığım şeylerin değerini düşüremem. Benim kütüphanemin değeri hiç kimsenin dokunmadığı yepyeni ciltlerle dolu olmasından gelir. Kesilmemiş kitapları topluyorum. Bu derneğimizdeki bütün koleksiyoncuları kıskandıran bir sermayedir. Birkaç rakibim var ama kısa bir süre önce iflas etmiş bir antikacı dulunun dükkanını satın alıp oradan birkaç düzine hiç dokunulmamış eser elde ederek onları solladım. Sayfaları ayrılmamış demek istiyorsunuz diye düzeltti Liza alaycı gülümsemesini güçlükle gizleyerek. Tabii ki. Yoksa o kitaplar için bir tek taler bile vermezdim. Bir keresinde inanılmaz sayıda perde, örtü ve eşyanın yığıldığı boğucu evde dolaşırken Liza merdivenin altında bir kapının bulunduğunu fark etti. Bir aralıktan ışık sızmaktaydı. Kulağına iniltiler ve homurtular geldi. Birilerinin yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek içeri dalan Liza, kendini küçük, penceresiz, son derece kötü bir odada buldu. Yamalı ev giysisi içindeki yaşlı bir kadın, çok eski, ucuz bir sandalyede oturuyor ve keskin kenarlı bir tabaktan iştahla çorba içiyordu. Küçük bir mum, dilenci yatağını, büyük leğeni, sürahiyi ve daha birkaç parça eşyayı titrek bir ışıkla aydınlatıyordu. "Affedersiniz," dedi Liza, nereye ve kimin yanına geldiğini anlamaya çalışarak. Schleich çalışamayacak durumdaki yaşlı insanlara dayanamıyordu. Bu evdeki hizmetçiler genç ve fiziksel olarak güçlü insanlardı. Yaşlı kadın dişsiz ağzıyla kekeleyerek konuksever bir tavırla Liza'ya kendisi gibi zavallı ve döşemesi delik deşik olmuş eski bir koltuğa oturması için işaret etti. "Yanıma öyle nadiren insan geliyor ki, sokağa çıkmak için ise çok yaşlıyım," diye konuştu. Liza oturdu. Yaşlılık onda daima acıma duygusu ve saygı uyandırıyordu. "Ama siz kimsiniz?" diye sordu. Merdivenin altındaki odada kalan bu zavallı ihtiyarı daha önce görmemiş ve duymamış olmasına şaşırarak. "Ben Bayan Schleich'in annesiyim." Liza boğulacağını sandı. Değerli eşyalarla dolu çok sayıda aydınlık odaları olan kocaman evi gözünün önüne getirdi. Ama bu evde ev sahibesinin yaşlı annesi için bir yer yoktu. "Fritz ve kızım yaşlılara dayanamıyor. Ben de onları anlıyorum. İhtiyarlık sevgili kızım hiç kimseyi güzelleştirmiyor. Çok uzun süre kaldım bu dünyada. Bir insan için bu çok büyük bir şanssızlıktır. Ama onlar zengin." "Aa, tabii ki. Mutfak eşyası tüccarı sevgili Bay Schwarz'ın bana bıraktığı her şeyi ben de Fritz'e verdim. Ama biliyor musunuz her sermaye, çocuklarım bana öyle anlattı, kâr getirmeli. Benimse verecek başka bir şeyim yok. Benim gibi bir nine sadece masraf kaynağıdır, hepsi bu." Bayan Schwarz hüzünle gülümsedi. Liza ise kızgınlıktan ne söyleyeceğini bilemiyor, içinden isyan ediyordu. Başarılı Prusyalı burjuvanın evinden uzaklara kaçmak istedi. Ama Bakunin'in görüşmek amacıyla yine Berlin'e uğrayacağı fikri, Bay Schleich'in evinde gördüğü bütün iğrençliklere duyduğu tepkiyi açığa vurmasına engelledi. Bu arada Bakunin Almanya'daki devletleri dolaşıyordu. Ama Prusya hükümeti Poznan'a gitmesi için ona çıkış vizesi vermemişti. Liza tamamen parasız, arkadaşsız, irtibatsız kalan Bakunin'e küçük maaşıyla yardım etmeye, onu aşkıyla canlandırmaya ve rahatlatmaya çalışıyordu. Arada bir görüştüklerinde Bakunin çaresizlik ve umutsuzlukla sızlanıyordu. "Parasızlık yüzünden Berlin'e çakılıp kaldım. Param olsaydı devrimci Macaristan'a ya da Polonya'ya gider, ayaklanma yapmaya koyulurdum. Sonbahar bitmek üzere. Oysa ben hala tembellik yapıyorum. Kimi ve neyi beklediğimi bilmeden oturuyorum. Üstelik bütün dünyanın önünde ajan olmakla suçlanıyorum. İnsanlardan uzaklaşıyorum, bana inanmazlar diye korkuyorum." Birden kalkıyor, odada sinirli sinirli dolaşmaya başlıyordu. "Şimdiye dek kendimi hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Her yerde kötü ve kuşkulu bakışlar görür gibi oluyorum." Kendi yorgun ruhu da acı ve yalnızlıktan erirken Liza onu sakinleştirmeye çalışıyordu. "Michel, herkes sizin çok dürüst biri olduğunuzu biliyor, size inanıyorlar ama cesur olmalısınız," diye ikna etmeye çabalıyordu. "Sizin sabırsızlıkla beklediğiniz o hareket anı da çok yakında gelecektir." Hayır, hayır. Yeni Ren gazetesi Alman demokratlarının okumayı en çok sevdiği kitap haline geldi. Daha da iyi ya. Hakkınızdaki alçak dedikoduların iftira olduğunu da bu gazete yazmıştı. Evet ama istemeden de dökülse yağlı çorba kumaşın üzerinde yine de leke bırakır. Beni iki taraftan sıkıştırıyorlar. Rus hükümetinin gözünde ben bir caniyim. İnsanların gözünde ise adi bir ajan. Hayatım pahasına da olsa halka dürüst olduğumu kanıtlamalıyım. Kaderim belirlenmiştir. Yemin ederim ki hedefimden taviz vermeyeceğim, yürüdüğüm yoldan çıkmayacağım. Benden kuşkulanan Almanlara ve Polonyalılara ajan olmadığımı kanıtlayana dek daima ileriye yürüyeceğim. Üstelik Avrupa'daki Haziran olayları bir demokrat olarak beni derinden sarstı. Hiç kuşku yok ki bu olaylar Avrupa'nın ufkunu daha da karartacak. Ve burada Almanya'da hükümet sessizce güç topluyor ve demokrasiye öldürücü darbeyi indirmek için uygun anı kolluyor. Ah Michel, her şey düzelecektir dedi Liza. Sahip olduğunuz irade ve beceriyle siz her işte başarılı olacaksınız. Planlarınız o kadar şaşırtıcı ki, mesela sizin Slavlara çağrınız beyinleri ve yürekleri ne kadar sarstı bilmiyor musunuz? Kendimi bir tek arzuya verdim, devrimi arzuluyorum dedi Bakunin, Liza'nın kendisine gösterdiği aşırı ilgi ve heyecandan canlanarak. Bütün kızıl cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında en kızıl olanın ben olduğum doğru. Belki de benim bu kadar sinirli ve saldırgan olmamın nedeni eski başarısızlıklar ve bulunduğum durumun dayanılmazlığı garipliğidir. Üstelik Avrupa'da gericilik zirveye çıktı. Zaman artık beklemiyor. İşte benim son planım. Beni dinle. Ben her şeyi düşündüm. Liza hangi konuda olursa olsun Bakunin'in onun fikrini umursamadığını ama bir dinleyiciye ihtiyacı olduğunu biliyordu. Slav devrimi Bohemya'da başlayarak Moravya'ya, Avusturya Silezya'sına yayılacak ve sonra da bütün Slav dünyasını içine alacak. Daha sonra ise Alman topraklarına geçecek. O zaman şimdiye kadar ancak şehirlilerin, zanaatkarların, fabrika işçilerinin, edebiyatçıların ve avukatların devrimi olan Alman devrimi de bütün halkı içine alacak. Prag'da bir devrim hükümeti kurulacak ve ona sınırsız hükmetme yetkisi verilecek. Soyluları, karşı devrimci din adamlarını, memurları kovaladıktan sonra lafazanlık yaparak zararlı bir anarşinin yuvası haline gelen tüm kulüpleri, dergileri vesaire ortadan kaldırıp herkesin diktatörlüğe boyun eğmesini sağlayacağız. Her şeyi etkin, yararlı bir anarşiye dönüştüreceğiz. Bakunin'in karmaşık sözcükleri Liza'yı bunalttı. Genç kadının başı döndü. Ama Liza ona herhangi bir konuda karşı çıkmaya cesaret edemiyordu. Çünkü Bakunin'in itirazlara dayanamadığını biliyordu. Tek başına kalan Liza, Bakunin'in söylediklerini düşünerek Tiergarten'da uzun süre dolaştı. Zavallı Michel diye düşündü. Çelişkili arzuları onu parçalıyor. Yapmayı ne kadar çok istiyor ama yapmak istediğinin ne olduğunu ne kadar az biliyor. Çok ayrıntılı tasarıları olmasına karşın faaliyet sadece kafasında gerçekleşiyor. Halka ve iyiliğe samimi bir sadakat besliyor. Ama tüm bunlar kutsal ideallerini gerçekleştirmesi için ona yetmiyor. Düşünceleri sadece hayalperestliğinin ürünü, hasta bir adamın sayıklamaları değil mi? Liza birden Yeni Ren gazetesinde bazen yazılarını okuduğu Wilhelm Wolff'u, Marx'ı ve onların Brüksel'deki dostlarını düşündü. Kendisinin de tarif edemediği garip bir kıskançlık ve can sıkıntısıyla bu adamları hatırladı. Michel bir kartal gibi yalnızdı ve çevresine güvenilir yoldaşlardan oluşan sürekli bir grup toplayamıyordu. Onun kaderi Liza'yı endişelendiriyor ve kötü önsezilerini harekete geçiriyordu. 26 Eylül'de Yeni Ren gazetesinin her zaman baş yazısının yayınlandığı köşesinde iri puntolarla şu haber yayınlandı. Köln'de sıkı yönetim. Gazeteyi bugün çıkması için acele ettiğimizden yine içindekiler sayfası olmadan yayınlıyoruz. Güvenilir kaynakların bize verdiği bilgiye göre önümüzdeki birkaç saat içerisinde şehirde sıkı yönetim ilan edilecektir. Şehrin gönüllü milisleri dağıtılmış ve silahsızlandırılmıştır. Yeni Ren gazetesinin yayını durdurulmuş, askeri mahkemeler kurulmuş ve Mart ayında elde edilen tüm haklar yok edilmiştir. Şehirdeki gönüllü milislerin silahsızlandırılmalarına izin verilmeyeceğine dair söylentiler dolaşmaktadır. Bundan bir gün önce Köln savcılığı Engels ve Wilhelm Wolf hakkında kovuşturma başlatmıştı. Mevcut düzene karşı yıkıcı faaliyette bulunmakla suçlanıyorlardı. Bundan kısa bir süre önce de Mayıs'ta Frankfurt'ta bir ayaklanma başladı. Frankfurt Meclisi anayasa maddelerinin şu ya da bu fıkrası hakkındaki boş konuşmalarla oyalanırken, Danimarka Kralı Schleswig-Holstein'i kendi topraklarına katmaya kalkışmıştı. İşte bu Alman prensliklerinde yaşayan halkın tepkisini uyandırdı. Birlik Meclisi'nden bunun için istenen yardıma verilen yanıt, Prusya ordusunun ayaklanan kente müdahale etmesi oldu. Frankfurt'ta sokak çatışmaları patlak verdiğinde, Frankfurt Meclisi'nin gerici üyelerinden biri, Prens Lichnowsky, kalabalığa ateş etti ve sonra da kalabalık tarafından linç edildi. İşçiler ve zanaatkarlar çevre köylerde yaşayan köylüleri destekliyordu. Yeni Ren gazetesi bu konuda şöyle yazdı. Yine de itiraf etmemiz gerekirse cesur isyancıların kazanacağına dair pek fazla umudumuz yok. Frankfurt oldukça küçük bir şehir, çok güçlü bir ordu ve Frankfurt esnafının herkesin de bildiği gibi karşı devrime beslediği sempati, güç dengesini bozduğundan abartılı umutlara kapılmamıza engel oluyor. Frankfurt'ta sıkı yönetim ilan edilmişti. Silahla yakalanan herkes askeri mahkemeye veriliyordu. Demir yolları birçok yerde kesintiye uğramış, posta hizmetleri de durdurulmuştu. Frankfurt emekçilerinin uğradığı yenilgiye Köln'de kitlesel halk toplantılarıyla karşılık verildi. İşçilerin karşısında bir konuşma yapan Engels, onlara Frankfurt'taki kardeşlerinin yenilgisine yol açan faktörleri anlattı. "Hiç kuşku yok ki," demişti Engels, "barikatlara doğru ilerleyen orduya yol açan topçu alayı sokak çatışmalarında belirleyici rol oynadı. Frankfurtlu tüccarlar ve burjuvalar, her pencere barikata dönüştüğü zaman evlerinin kapılarını askerlere açtılar ve mücadelede öncelik kazandırabilecek her türlü olanağı onlara sağladılar. Köylüler işçilere yardım etmek üzere köyler arasındaki yollardan yürürken hükümet askerleri demir yollarından hızla kente akın etti. Ren kıyısındaki bölgeler kaynıyordu. Köln'de işçiler ve zanaatkarlar her gün kah manejlerde, kah meydanlarda, kah halk eğlencelerinde kullanılan ambar gibi kocaman binalarda toplanıyordu. Dipnot, manej, İngilizce manage, atların eğitildiği kapalı alan. "Neden?" diye bağırıyorlardı konuşmacıya. "Devrim davamız neden yenilgiye uğruyor? Bir tek şeyi okuyor ve dinliyoruz. Napoli'de, Prag'da, Viyana'da, Paris'te işçiler yenildi. Frankfurt'ta da böyle oldu." Bu soruyu kendine özgü bir ayrıntı zenginliği ile yanıtlamıştı Engels. "Bunu şöyle açıklayabiliriz. Tüm partiler her uygar ülkede hazırlanan mücadelenin şimdiye dek gerçekleşen öteki devrimlerden ne kadar farklı, ne kadar çok önemli olduğunu biliyor. Çünkü Viyana'da, Paris'te ve Berlin'de olduğu gibi, Frankfurt'ta ve Lyon'da olduğu gibi, Milano'da olduğu gibi, burjuvazinin politik hakimiyetini yıkmak söz konusu. Bu öyle bir darbedir ki, en uzak sonuçları bile tüm büyük ve spekülasyonla uğraşan burjuvazinin yüreğinde dehşet uyandırıyor. Birbirine kardeşlik bağıyla bağlanan Avrupa proletaryasının mücadele sembolü olan Kızıl Bayrağın, son 5 ay içinde barikatlarında dalgalanmadığı herhangi bir devrimci merkez var mı ki daha dünyada? Frankfurt'taki Birleşmiş Yunkerlerin parlamentosuna ve burjuvaziye karşı verilen mücadele de Kızıl Bayrağın altında sürdürülüyor. Çünkü şu anda gerçekleşen her ayaklanma doğrudan burjuvazinin politik durumunu ve dolaylı olarak da toplumsal konumunu tehdit ediyor. İşte bütün yenilgilerin asıl nedeni budur. Çoğunluğu silahsız olan halk sadece burjuvazinin eline geçen örgütlü memur ve asker devletinin gücüne karşı değil, aynı zamanda bizzat silahlı burjuvazinin kendisine karşı da mücadele etmek zorunda. Örgütlenmiş ve iyi silahlanmış tüm sınıflar, örgütsüz ve kötü silahlanmış halkın karşısında duruyor. İşte böylece halkın yenilgiye uğramasının nedenleri açıklığa kavuşuyor. Ordu ya bir savaşta düşmanları tarafından ya da kendi saflarındaki çatlaklar yüzünden zayıf düşürülmemişse ve karşılaştığı büyük bir sorunda çaresizliğe kapılarak mücadele etmek zorunda kalan halk, düşmanları üzerinde moral bozukluğu yaratmamışsa yenilgi kaçınılmaz olur. Köln'de yapılan provokasyonlar sayesinde ayaklananlarla acımasız bir hesaplaşmaya girmek isteyen polis, Köln işçi birliklerinin ve demokratik birliklerin yöneticilerini tutukladı. Schaper ve Becker cezaevine atıldı. Özellikle emekçi halkın çok saygı duyduğu Joseph Moll'un da tutuklanma tehlikesi vardı. Şehirdeki hava elektriklendi. Yetkililerin keyfi tutumuna kızan işçiler sokaklara döküldü ve barikatlar kurmaya koyuldu. 25 Eylül sabahı eski pazar yerinde aniden başlayan işçi birliğinin mitinginde Marx ısrarla hiç kimsenin provokasyonlara kapılmamasını istedi. Çatışma isteyen son derece heyecanlı emekçilerden düşmanın kurnazlığını, acımasızlığını anımsamalarını rica ediyor ve güçlerini ileride olgunlaşacak olan daha büyük olaylar için korumaya çağırıyordu. Erken yapılan bir ayaklanma amacına ulaşamaz ve yenilgi kaçınılmaz olacaktır diye konuşuyordu Marx. Kraliyet, Juncker hükümeti birleşik bir saldırıya başlıyor. Bunu hatırlayıp gücümüzü boşa harcamamamız gerekiyor. Son zamanlarda her yerde olduğu gibi burjuvazi karşı devrimci hareketi destekliyor. Marx, burjuvazi sözcüğünü her söyleyişinde sanki ağzından pis bir şeyi tükürür gibi oluyor ve sesinde öfkesini ele veren tınılar hissediliyordu. Eski pazar yerindeki toplantı bitince, zamanın beklemediğini, zaferin daha yiğit, daha dayanıklı olanlara ait olacağını anlayan Marx ve çok sayıdaki sempatizanı, kocaman Eiser salonunda gerçekleşen Demokratik Birlik'le İşçi Birliği'nin ortak toplantısına gittiler.